Ayrım 19.
Günümüzde zenginlerin felsefe yapması ve bulutların üzerinde uçması son derece zararlı. Gerçek, bir tek Tanrı'nın rızasındadır. Zengin olmayanlar da eğer erkek ise faal bir şekilde inanç ve sadakat ile çara hizmet etmeli, eğer kadın ise aileyi korumalı, huzur ve sevinç kaynağı olmalı, genç neslimize doğru değerleri öğretmeli. Liza, yaşlı adamdan oğluyla yaptığı görüşme hakkında bilgi isteme fırsatı bulamadı. Yaşlı adam kararlı bir tavırla konuyu değiştirdi. Bu konuda Diakova da suskundu. Ancak birkaç ay sonra Liza, Michelle'in diğer kız kardeşleriyle de tanıştı. Babası kızları hakkında bir şiir okudu. Hepsine, dördüne, utancın bilincine varıldı. Öylesine muhtaç onlara yüreğim ki, onlardan ayrılmayı dehşetsiz düşünmem olanaksız. Dört mü diye sordu Liza ve sorduğuna pişman oldu. Yaşlı Bakunin'in yüzü anında acıyla karıştı. Evet, bu amansız dünyada kısa süre misafir olarak kalan masum meleğim, en sevdiğim kızım Lyubasha uzun yıllar önce ölmüş olsa da benim için onlar hep dört oldu. Liza ölen kızın, genç yaşta veremden ölen Stankevich'in karısı Lyubov Aleksandrovna olduğunu anımsadı. İyiler erken ölür diye düşündü hüzünle. Kız kardeşlerin en genci olan Aleksandra Aleksandrovna, az rastlanır küçük gözleriyle, kuşkuyla, hatta düşmanca, dikkatli bakışlarla Liza'yı inceledi ve ona sırt çevirdi. Ama Michelle'in şiddetle ve sağlıksız bir tutkuyla sevdiği Tatiana, ona karşı merakla, güvenle yaklaşmıştı. Liza ve Tatiana birkaç gün birlikte oldular. Her ikisi de bir tek konuda konuşmak istiyordu. Taparcasına bağlandıkları Michelle hakkında. Liza birçok olayı dikkatle gizleyerek Michelle'le Paris, Brüksel ve Berlin'deki görüşmelerini anlatıyordu. Tatiana o büyük, hüzünlü, iyimserlik dolu gözlerini açıp fark edilir bir şekilde heyecanlanarak erkek kardeşi hakkında bilmediği her şeyi yeni tanıdığına sormaktan usanmıyordu. Liza yanıt veriyordu. Kah acı duyarak, kah sevinçle. Ama en önemlisi de taptığı adam hakkında kendisinin de bir şeyler öğrenebilmesi umuduyla. Umutlarında yanılmadı. Tatiana uzun sohbetten sonra içinde erkek kardeşinin kendisine gönderdiği, daha yurt dışına çıkmadan önce gönderilenlerin de bulunduğu mektup kutusunu getirdi. Bunları okurken Liza sadece geçmişi değil, Michelle'in ruhsal durumuna da öğrenmiş oluyordu. 1836 yılında Bakunin kız kardeşine şöyle yazıyordu. İçim aydınlık, berrak. Ben kendimi anladım. Daha önce hiç bu kadar doğru, bu kadar net bir biçimde kendi bilincime varmamıştım. Acı çekmeyen insan yaşamıyor demektir. Bir tek acı insanı hayatının bilincine vardırabilir. Ve eğer yaşamın tam bilincine mutlulukla varılıyorsa, acı da mutlu olmanın zorunlu bir koşulu. Suskun, bilinçsiz acı değil, hayır. Aksine öyle bir acı ki, arzu ve amaçların sonsuzluğundan ve bunların tatmin edilebilirliği ve ulaşılabilirliğinin sınırlı olmasından kaynaklanıyor. İçimde güçlü bir mücadele sürüyordu. Sonraları kanaat getirdim ki, dışındaki yaşam, ondan vazgeçmek kolay olmasa da, insanın pratik faaliyetinin bile hedefi olmamalı. İnsanın ruhu bazen o denli güçsüzleşir ki onurunun içsel bilincine varmakla yetinmeyi bile beceremez. Öylesine zayıflar ki dışsal bir ödüle gereksinim duyar. Ruhsal ve dışsal dünyanın böylesine uyumlu, bu denli kusursuz bir şekilde birleştiği, yaşamın şiirsel yönünü oluşturan bu düşsel biçimleri ardı ardına yıkmak son derece güç ve acı. Ama sonunda ben öyle bir noktaya geldim ki bu arzuların anlamsızlığının bilincine vardım. Anladım ki ruhsal dünyanın dışında gerçek bir hayat yok. Ruh, kendine başka bir hedef koymak yerine kendi kendinin hedefi olmak zorunda. Bu yol belki sevinçten yoksun ama insan onuruna yakışan bir yol. Ah, ben bu kadar zaman süresince o kadar çok acı çektim ki büyüleyici güçlerin çoğunu yitirdim. Bir o kadar da iyi oldu bu. Onlar ne kadar azsa yolun doğruluğu bir o kadar kesin. İnsan dış dünyaya ne denli az bağımlı ise iç dünyasına ulaşma olasılığı da o denli yüksektir. Bütün söylediklerim çok basit formüle edilebilir. Dış dünyadan mucizeler beklememek. Ah, bu gerekli. Ruhsal yaşamı geliştirmek için gerekli. Kendini dünya kanunlarından kurtarmalısın. Ben de politik yaşamımda başarıya ulaşmak üzere adım atmayıp, şimdilik zamanımı matematik dersleri vererek geçirmekle başlıyorum. Evet, ben dış dünya için zavallı bir yaratığım, bir hiçim, matematik öğretmeniyim. Kendim için beni anlayan dostlarım için ise ben eskisinden çok daha yüksek bir yerdeyim. Ben kendini koruma dürtüsünün alçakça bencilliğini öldürdüm. Onun ön yargılarını üzerimden sıyırıp attım. Ben insanım. Acı çekmeyen insan yaşamıyor demektir. Michel'in böyle düşünmesi ne mutlu. O acıların yüce sınamasından başarıyla geçti. Yenik düşmedi. Kendi teorisine göre yaşamı tanıyor. Acı onu yeni kahramanlıklar için güçlü kılacak. Şimdi onun için hiç endişelenmiyorum. Tatiana gene de Bakunin'in ne kadar zor bir insan olduğunu ve uzun süre önce onunla olan dargınlığını Liza'ya anlattı. Yakınlarımızı kaybettiğimizde zindan kadar, mezar kadar korkunç pişmanlıklarla kıvranırız. Kardeşimle kavgalarımı hatırladıkça öyle çok üzülüyorum ki. Ama o ne yazık ki anne ve babama acımadı. Onlara birçok üzüntü yaşattı. Hatta bir defasında ona sert bir mektup yazmak zorunda kaldım. Şu anda o öylesine acı çekerken bunu anımsamak ne zor. Zavallı Michel. Biz birbirimizi o kadar çok seviyoruz ki. Ama ben onun ailemize gösterdiği acımasızlığa ilişkin tüm düşündüklerimi söylemeliydim. O ayrılıp yabancı insanların olanaklarıyla geçinmeye karar verdi. İşte, okuyun benim bu sert mektubumu. Haklı mıyım, siz yargılayın beni. Liza dar beyaz sayfalara merakla gözlerini dikti. Bir anne ve baba, oğullarının yabancı insanların hesabına yaşamasını kabul edebilir miydi diye yazmıştı Tatiana. Michel, Michel senin bu açık duygusuzluğun yüreğimi parçalıyor. Biliyorum ki bu mektubumla seni kızdıracağım ve benden nefret edeceksin. Buna kendi kendimi mahkum ediyorum. Seni anlayamayacağımı sanıyorsun. Maalesef. Ben seni istediğinden çok anladım. Ben sana göre sana bu son adımı attıracak kadar önemli şeyi duyumsamalıydım. İnanmalıydım ki bu adıma seni götüren duygu onunla mücadele edemeyeceğin kadar güçlü ve oldukça da ateşli. Oysa ben bu davranışında saydıklarıma benzer hiçbir şey göremiyorum. Aksine sadece senin ailene karşı gösterdiğin umursamazlığı, bencilliği görüyorum. Michel, bugüne dek her zaman seni savunduk. Senin lehine konuşurken belki de gereğinden fazla hiddetleniyorduk. Ama seni soğuk, bencil yürekli olarak görmelerine dayanamıyordum. Ve o anda kendi anne babamla konuştuğumu unutuyordum. Ve dün babam, sana bir daha söylüyorum, Michel asla sevemez dediğinde onun düşüncelerine karşı çıkabilecek bir söz bulamadım Michel. Kendimi nedenle kötü bir durumda duyumsadığımı bir bilseydin. Babamın söylediği doğru olabilir mi? Michel, sana yüreğimi açtım. Peşinen biliyorum ki düşüneceksin. Belki de mektubumu okuyunca hak vereceksin. Sana karşı ikiyüzlü olamazdım. Susmaktansa ve yüreğimde senin için kötü herhangi bir şey gizlemektense senin dostluğunu kaybetmeyi tercih ederim. Liza, mektubu okumayı bitirdiğinde gözyaşlarını güçlükle tutan Tatiana'ya serzenişle baktı. Kardeşime karşı ne kadar haksızmışım. O, insanlara duyduğu aşk ve hizmet arzusuyla gerçekten büyük bir insan. Ama gençliğinden beri çevresindekiler onu anlamadı. Onun doğası o denli karmaşık ve sıra dışı ki herkesin onu anlayıp gerekli değeri vermesi olanaksız. Evet diye onayladı Liza. Yurt dışında da öyleydi. Michel pek çok haksızlık ve acımasızlık yaşadı. Ama o yürekli bir kahraman ve insanlar bunu anlayıp önünde saygıyla eğilecekler. Eminim ki iradesini ne işkence ne de hapishane ızdırapları kıracaktır. Pestel ve Petraşevlerin kahramanlığı onun cesareti karşısında gölgede kalacak. O sonsuza dek ideallerine sadık kalacak. Tatiana Bakunina ve Liza Mosolova arasındaki tanışıklık ve karşılıklı sempati tıpkı başladığı gibi aniden ve anlaşılmayan bir sebeple sona erdi. Onları bir araya getiren duygular tatmin olmuştu. Her biri mümkün olduğu kadar çok diğerinin aşkı ve hüznü konusunda bilgi almaya çalışıyordu. Buna ulaştıklarında ise kendilerinden ve birbirlerinden garip bir hoşnutsuzlukla ayrıldılar. Karakter olarak çok farklıydılar. Öyle ki eğer dünyada Michel diye biri olmasaydı birkaç günlüğüne bile olsa yakınlaşamazlardı. Tatiana Premuhino'ya gitti ve Liza cimri halasının evindeki odasında hepten yalnız kaldı. Halasıyla nadiren karşılaşıyorlardı. Bak dostum, mesafe insanlar arasındaki iyi ilişkileri korumanın garantisidir diyen Evpraksiya Aleksandrovna, Maşa'nın hanımı için yemeği doğrudan mutfaktan almasını önerdi. Seni pazar günleri görebilirsem sevinirim. Pazar günleri misafirlerim geliyor ve günümü zaten berbat ediyorlar. Söylentilere dayanamıyorum. Gerçekten yoksul olduğumdan emin olup benimle ilgilenmekten vazgeçtikleri günden beri özgür ve rahat yaşıyorum. Ama benden çok daha talihli olan bu insanlar pazar günü benim izbeme takılmaktan zevk alıyorlar. Ama sana söylemeliyim Elizabeth, yoksulluk insanın en yüce dostudur. Ben senin yaşındayken ve kendimi zengin sayarken koca adaylarından, sahte dostlardan ve hayranlardan geçilmiyordu. Etrafımda bir koşuşturmaca ve boş, tantanalı bir iltifat tufanı vardı. Ardından benim yoksul olduğumu öğrendiklerinde sanki bir rüzgar onları koparıp aldı benden. Artık arayan, pohpohlayan, kur yapan kalmadı. Hepsini ölçüp tarttım. Bana ben olduğum için gereksinim duyan hemen hiç kimse çıkmadı. İşte böyle yaşıyorum. Kurt gibi yalnız başına ama buna karşılık insanlar tarafından aldatılmamış olarak. Halasıyla yaptığı bu tuhaf konuşmadan sonra Liza'nın yaşamında günler renksiz bir monotonlukla akıp gidiyordu. Zaman sanki donmuştu. Bakunin hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmanın yararsız olduğunu anlamıştı. Tam bir yalnızlık içinde geçmişini canlandırıyordu gözünde. Michel beni sevmiyor ve asla da sevmeyecek. En çaresiz olduğu anda bile bir kez olsun beni anımsamadı. Bunu da onun yakınlarıyla yaptığım görüşmelerden anladım. Ama o özgürlüğüne kavuşuncaya dek ben onu düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Liza her gün daha iyi anlıyordu ki Rusya'da tutukluya yardım edebilecek kimseler yok. Petropavlovsk Kalesi'nin ve Çarlık Sarayı'nın duvarlarını hiçbir şey aşamıyordu. Ne yüksek yerlerle kurulan bağlantılara dayanan umutlar ne de yaşlı anne ve babanın yalvarmaları Michel'in kaderini değiştirdi. Kendisi yurt dışındayken hakkında iki kez idam cezası verilmesine karşın İmparator Nikolay tarafından bağışlanmış olması da zaten bir mucizeydi. Liza Belçika'da tanıdığı ve saygı duyduğu türden insanları Rusya'da aramaya karar verdi. Ama bu da son derece güç bir işti, hele bir kadın için. Liza'nın bulunduğu çevrelerde güvensizlik ve aşırı tedirginlik, korku ve bu korkunun yarattığı ikiyüzlülük egemendi. İnsanlar gerçek duygu ve düşüncelerini gizliyor, hatta bazen öyle derinlere gizliyorlardı ki sonra kendileri de bulamıyorlardı. Liza tam bir yalnızlık içerisinde kıvranıyordu. Bazen özgür olmasına karşın Bakunin gibi hapishanedeymişçesine bütün canlı yaşamdan koptuğu duygusuna kapılıyordu. Öyle gün oluyordu ki hiç kimseyle bir tek kelime bile konuşmaya takat bulamıyordu. Lisa her geçen yıl daha da içine kapandığını hissediyordu. Dünyada hiç kimsesi yoktu. Yoksa diye düşünüyordu endişeyle. Sonsuza dek yalnız mı kalacağım? Eninde sonunda gençlik sınırını aşacağım. Yok olan geçmişimin tek tanığı olacağım. Ve artık hiç kimse beni anlayamayacak. Günlerden bir gün Evpraksiya Aleksandrovna'ya 11 yaşındaki oğluyla birlikte taşradan bir arkadaşı geldi. Lizanka, bu iyi insanlarla tanış dedi yeğenine hala. Ve onu genç bayan ile zayıf, sarışın, zekası yaşına göre çok gelişkin, dikkatle bakan oğlana doğru götürdü. Bu, Varya Pisareva diye devam ediyordu ev sahibisi şimdiye dek kendisinde hiç görülmemiş bir şefkatle. Tertemiz biri. Roma hatunu gibi kendisini tümüyle çocukların eğitimine verdi ve Eretz kasabasındaki küçük çiftliğine kapandı. Mitya hep böyle çabuk mu gelişiyor diye sordu Evpraksiya Aleksandrovna misafire. Umarım zekasındaki olağanüstü çabuk gelişme sağlığını olumsuz etkilemez. Anımsadığım kadarıyla 4 yaşındayken Rusça ve Fransızca okumayı sökmüştü. Şimdi ise herhalde o denli bilgilidir ki insan onunla oturup sohbet etmeye çekinir. Varenka, onu daha çok oynamaya ve koşmaya yönlendirmelisin. Çünkü gereğinden fazla zayıf ve solgun görünüyor. Hayır, Mitya sadece çok iyi niyetli ve uslu bir çocuk. Evet, ben buna bizzat tanık oldum. Düşünebiliyor musun Lizenka? Bir seferinde Mitya daha çok küçükken ona şeker ve reçel ikram ettim. Annesi odada yoktu ve onun izni olmadan asla hiçbir şey yapmayan ufaklık beni de kırmak istemediği için tatlıları ağzına attı ama Varya gelinceye dek onları yutmadan dilinin üzerinde tuttu. Ne komik bir durumdu öyle. Mitya her zaman olduğu gibi annesinin gerekli işareti vermesini beklerken, ağzındaki reçelden dolayı da dudaklarını kıpırdatamazken. İtiraf et Mitenka, okuman içinde seni aynı şekilde zorluyorlar değil mi? Mosmor kesilen oğlan gururla yanıtladı. Hiç kimseyi okuması için zorlayamazsınız, yoksa onu bilimden soğutursunuz. Zeki diye düşündü Lisa, Mitya'ya gittikçe artan bir ilgiyle bakarak. Okumayı her zaman koşuşmaya ve yaramazlığa tercih etti diye ekledi utangaçça Bayan Pisareva. Mitya çok özenli ama onun kız kardeşi Veroçka hiç öyle değil. Daha 3 yaşındayken kendi masasına oturup topladığı resimleri severek boyuyordu ve gece yaralarına kadar öykü dinlemeye ya da kitap okumaya hazırdı. Çok iyi bir belleği var. Her şeyi kolayca kavruyor ve güçlük çekmeden aklında tutabiliyor. Şükürler olsun Tanrı'ya ki diğer çocuklar için oynamak ne denli kolay ise Mitya için de öğrenmek o denli kolay. Bundan dolayı da onu bu konuda biraz dizginlemek gerekiyor. Şu haliyle bile yaşıtlarının çok üstünde dedi öğütlercesine Evpraksiya Aleksandrovna ve Mitya'yı yanına aldı. Birlikte kenti dolaşmaya çıktılar. Lisa ve Varvara Dmitrievna yalnız kaldılar ve çocuklar ve çocuk eğitimi konusunda sohbete devam ettiler. Bir tek konuda çok titizim ve onu zorlamaya hazırım dedi. Gittikçe daha fazla heyecanlanan Mitya'nın annesi. Oğlumun daima dürüst ve samimi olması konusunda. Evde ona kristal kutu lakabını taktık. Yalan söylemiyor, duygu ve düşüncelerini gizlemiyor. Sadece düşündüklerimi, hissettiklerimi söylüyorum. İşte onun ilkesi ve Tanrı'ya şükürler olsun ki Mitya'nın yalandan tiksinmesini ve dürüst olmasını sağladım. Anlaşılıyor ki oğlunuzu deliler gibi seviyorsunuz. Evet, korkarım aşkım bencilce. Böyle bir aşk despotizme yakın, dedi sessizce Lisa. Ama bu bir anne despotizmi. Ben oğlumun benimle tüm düşüncelerini, kaygılarını paylaşmasını istiyorum. Bütün yaşamımı Mitya'ya adadım. Karşılığında bir tek onun dostluğunu istiyorum. O benim damarımda kanım. canımın büyük bir kısmı ona ait. Onun üzüntü ve sevinçleri benim de üzüntü ve sevinçlerim olmalı. Yakında Petersburg'a gidecek. Ondan ayrı yaşayacağımı düşünmek dehşet verici. Ama oğlan er ya da geç kendi yaşamına başlayacaktır. Onun uçmasına engel olmamalı. Ne yazık ki bu annelerin kaderi. Her şeyini çocuklarına adayıp yaşlanınca yalnız kalmak. Liza her geçen saat yeni tanıdığı bu kadını daha çok beğenmeye başlıyordu. Varvara Dmitrievna'nın dış görünüşü ilgi çekici değildi. Yüzünün düzgün olmayan hatları, solgunluğu, tüm bunlar sıradandı. Ama eğer insan bakmakla yetinmez de Pisareva'nın soru sorarcasına kocaman açılmış gözlerine dalarsa, onları yeniden ve yeniden görme gereksinimini duyabiliyordu. Kocaman gözleri sanki ruhunun derinliklerini yansıtıyordu ve bu gözlere ruhunun ahlaki gücü, dürüstlüğü yansımıştı. Öyle ki bu gözler onun dış görünüşünün doğurduğu ilk olumsuz izlenimi tamamen silip atıyordu. Varvara Pisareva, Lisa gibi dürüsttü ve her ikisine özgü bu nadir özellik doğal olarak birlikte kaldıkları şu birkaç gün içinde onları yakınlaştırdı. Liza küçük Mitya'yı da çok sevdi. İçtenlikli insanlarla yüz yüze gelmek diye yazdı günlüğüne Pisarevler gittiğinde. Bizi ahlaki olarak arındırıyor. Carlyle'ın yazdığına göre doğruları ifade etmek ancak öncelikle nadir kişilere özgü. Çıkarcılığımız, kendimizi kayırmamız, sahte kibarlığımız, ikiyüzlülük ve korkularımız bizi nedenle çok yalan söylemeye itiyor. Olduğumuzdan farklı görünmeye çalışıyoruz. Bu da yalan ve bizi karanlık bir ormanın derinliklerine sürüklüyor. Aynı zamanda kendi kendimizi de kandırıyoruz. İsteyerek arzumuza feda ediyoruz doğruları. Doğru değil mi ki? Biz mahkum edilmişiz yalana, uğursuz eğri çağın, güçsüz yüreğinde insanın birleşmiş gerçek ve yalan. Sadece korkaklar yalan söyler. Güçlü ve seçkin karakterli kişiler yalanı her şeyden daha değerli olan gerçeğin üzerinden pas gibi silerler. Yüce olan her zaman gerçektir. Varvara Dmitrievna'nın bunun bilincinde ve oğlunun kişiliğinde ikiyüzlülüğe ve yalana karşı tiksindi uyandırarak cesur bir insan yaratmaya koyuluyor. Lisa'nın hayatında her şey değişti bir anda. Maşa onu yaşlı hanımın yanına çağırdı. Evpraksiya Aleksandrovna süslü bir karyolada bilinci kapalı bir halde yatıyordu. Yüzü morarmış, yer yer kızıla dönmüştü. Hırıldıyordu. Korkudan adeta dilini yutan oda hizmetçisi hanımefendinin aniden düşüp sert bir şekilde başını çarptığını anlatıyordu. Sağ kolu felç olmuştu ve konuşamıyordu. İnme. Hanımefendiyi defalarca uyardım. İngiliz usulü kanlı biftekler ve acı soslar zararlı diye. Bu yemekler bir Rus'un midesi için ölümün ta kendisi, dedi doktor. Doktor ateşli bir panlav istedi ve sükseli bir şekilde sadece Ruslara özgü kısa bir palto giymiş, beline kırmızı kuşak sarmış ve başına geniş bir kasket geçirmişti. Liza hiç uyumadan birkaç gün hastanın başında bekledi. Ne bakımın ne de ilaçların bir yararı oldu. Bir bahar sabahı şafak sökmek üzereyken Evpraksiya Aleksandrovna öldü. O Liza'nın son yakınıydı. Artık Liza, Mosolova'yı Moskova'ya bağlayan hiçbir şey yoktu. Liza, Maşa ile birlikte başını nereye sokacağını, yaşamını nasıl kazanacağını düşünürken, halasının kendisine çok yüklü bir miras bıraktığını öğrendi. Bundan böyle İngiltere Bankası'ndaki büyük servetin sahibi oldukça zengin bir kadın olmuştu. Bu haber Moskova'ya yayılınca daha önce Liza'yı hiç fark etmeyen çok sayıda insan onun evinin kapısında belirdi. Onlara hanımefendinin rahatsız olduğu, hiç kimseyi kabul edemeyeceği bildiriliyordu. Bu ani köklü değişiklik Liza'yı şaşkına çevirdi. Bir yakınının ölmesiyle gelen maddi olanaklardan yararlanmanın ahlaksızlık olduğunu düşünüyordu. Evpraksiya Aleksandrovna'nın kendisinden başka akrabası olmadığı için her zaman yapıldığı gibi cenazeyi kaldırır kaldırmaz patlayan iğrenç miras kavgaları yaşamak zorunda kalmadı. Ölenin damgasını taşıyan eşyalar Liza'yı sadece hüzünlendiriyor, acımaya ve dünyadaki yaşamın anlamsızlığını düşünmeye itiyordu. Miras, ölüm hüznünü yeniden canlandırıyordu. Liza, halasına ait toprak kölelerini hemen azat etti. Hizmetçilere ve yaşlı maşaya maddi olanaklar sağladı ve Paris'e gitmek üzere Rusya'yı terk etti. Tüm başkent gazeteleri, sosyete sayfalarında Matmazel Mosolova'nın aldığı yüklü mirasa geniş yer ayırıyordu. Liza bir kül kedisi iken prenses olmuş ve zengin olunca yaşadığı toplumda paranın dehşet verici gücünü kısa sürede kavramıştı. İç dünyasında ya da dış görünüşünde hiçbir şey değişmemişti ama eskiden hiç kimse onu fark etmezken, hatta açıkça itici bulurken birden herkes ona gereksinim duymaya başlamıştı. Artık onu güzel ve oldukça özgün buluyorlardı. Liza Paris'e geldiğinde özellikle birkaç ülkedeki sosyetede bulunan akrabalarıyla ünlü, kendisi de oldukça iyi tanınan Darya Hristofrovna Live'nin mektubuna çok şaşırdı. Aslında daha önceleri Prenses Darya'nın fikirleri hiç de bu mektupta yazdıklarına uymuyordu. "Sevgili Liza," diye yazıyordu Prenses Fransızca. "Sosyetik durumunuz sizi her ikimizin de doğuştan ait olduğu çevreye tanıtmama müsait. Kötü talihsiz ve babanıza acımasız oyunlar oynamıştı. Ama ilahi adalet tecelli etti ve siz yine aramızdasınız zavallı çocuğum. Alt tabakalara ait insanlar arasında bulunarak ne çok acı çekmek zorunda kaldınız. Bundan dolayı birçok acıyı ve mutsuzluğu tanıyan ben sizinle tanışmış olmaktan sevinç duyuyorum. Umarım evimde rahat edersiniz. Hemen gelin." Liza, Prenses Liven hakkında anlatılanları anımsadı. Darya Hristofrovna, oldukça ünlü, etkili, güçlü, Alexander Hristoforovich Benkendorf'un öz kardeşi, uzun yıllar Londra'da Rus elçisi olarak kalan, sonra da taht varisinin eğitmeni olan Prens Liven'in karısıydı. Evli ve 37 yaşındayken, Prenses Liven, Çar Nikolay'ın iradesine rağmen yurt dışına çıkmış ve bir daha da Petersburg'a kocasına dönmek istememişti. Metternich'le birkaç yıl süren ateşli bir aşk yaşamıştı. Ama daha sonra bu aşk karşılıklı nefrete dönüşmüştü. Darya Hristofrovna kocasından ayrılıncaya dek Çar Nikolay'dan özel olarak ilgi görüyor ve Kraliçe Victoria da sürekli onu koruyordu. Palmerston ile dostça yazışıyor, ünlü ve zengin lordlar olan Aberdeen ve Grey ise bu ilginç kadına duydukları hayranlığı gizlemiyorlardı. Artık pek genç olmayan Guizot ergenlik çağındaki çocuklar gibi ateşli bir şekilde prensese tutulduğunda prenses 50'sini aşmıştı. Yıllarca süren ilişkileri sosyetede saklı kalmadı. Doğuştan gelen diplomasi yeteneği ve politikada kulis faaliyetlerine mükemmel yatkınlığı, kurnazlığı ve soğukkanlı düşünme becerisiyle birleşince, bütün yaşamı boyunca Petersburg, Berlin, Paris ve Londra'da özel bir konumda kalmayı garantilemişti. Darya Hristofrovna'nın şan şöhret düşkünlüğünün sınırı yoktu. Ama bu duraksız yükseliş gecikmiş bir aşk engeline takıldı. Guizot'a aşkı yüzünden Benkendorf ve kocasının öğütlerine, Çar'ın emir ve tehditlerine rağmen yurt dışında kaldı. Hastalığını, ruhsal durumunu, iki oğlunun ölümünü bahane ederek Petersburg'a dönmeyi reddediyor ve kah yürekten sevdiği Londra'da, kah sevdiği adamın yakınında Paris'te yaşıyordu. Onun evi, Avrupa'nın diplomatik çevrelerinin ve sosyete dünyasının salonu sayılıyordu. Ve o da 1. Nikolay'ın verdiği zor ve önemli görevleri yerine getirmeye devam ediyordu. Yıllar geçiyordu. Tahtın varisinin eğitmeni Prens Liven öldü ama Darya Hristofrovna dul kaldığında da Guizot ile evlenmedi. Köklü bir soylu ailenin mensubu olarak bir burjuva ile evlenmek doğru olur mu? Böyle bir şey 3. sınıfın gelişimi çağında bile olanaksız. Aramızda kast uçurumu var. Zeki, Sosyete ölçülerinde çekici bir politikacı ve eğitimli biri olan Guizot, aşklarının yıllar geçtikçe daha da güçlü olmasına rağmen Darya Hristofarovna'yı evlenmeye zorlamıyordu. Prenses Livenin yaşamına dair tüm bu ayrıntıları Liza, rahmetli halasından öğrenmişti. Liza, Darya Hristofarovna'nın mektubunu okuyunca içinde bu denli karmaşık bir biyografiye ve kişiliğe sahip kadını görme isteği uyandı. Prenses Livenin zayıf, yaşlıca bir bayan olduğu ortaya çıktı. Ne allıklar, ne cildine yedirdiği kremler, ne de titizlikle seçilmiş giyimi onu gençleştirebilmişti. Özellikle de bir zamanlar düzgün olduğu anlaşılan boynundaki çizgilerde zamanın yıkımı çok net görülüyordu. Dik yaka artık pörsümüş cildi gizleyemiyor, zayıf çenesine ve yanaklarına destek olamıyordu. Prenses Liven hiçbir zaman güzel olmamıştı. Düzgün hatları olmayan, zayıf, küçük yüzündeki her şeyi görürcesine bakan, zeka, hiddet ve alay dolu gözleri insanı derinden etkiliyordu. İnsan yaşlandığında çoğunlukla dış görünüşündeki tüm olumlu ve olumsuz özellikler daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Bir insan sarrafı olan Prenses Liven, Lisa'nın karakteristik özelliklerini, baskın yönlerini hemen anlamasına rağmen bunu hiç belli etmemeye çalışarak hiçbir kadının tamamen duyarsız kalamayacağı bir sohbet başlattı. Kendinize özen göstermelisiniz sevgili Liza. Ruhsal durumunuzu sonra konuşuruz. İlk önce fani meselelerimizi halledelim. Terzimin buraya çağrılması için emir vereceğim ve senin gardırobuna birlikte karar veririz. Kuzenim Evpraksia, çocukluğunda ona dediğimiz gibi şu gizemli ipe sapa gelmez kız sana herhalde sadece Chateaubriand'ı okumak dışında geceleri yüzüne nemli et, çilek ya da salatalık suyundan hazırlanan maskeler koyman gerektiğini, yoksa cildinin soluk ve kuru olacağını söylememiştir. O da hizmetçim bununla ilgilenecektir. Ne yazık ki çocuğum, doğumunuza refakat eden iyilik perileri cildinizin rengine pek özen göstermemiş. Oysa ki bu en önemlisi, özellikle akşam ışığında. Mumlar, kusurlarımızı, kırışıklıkları ve sarkan yerleri acımasızca ortaya çıkaran gaz lambalarına göre kadınlara karşı çok daha merhametli. Prenses Liven'i dinleyen Liza şaşkınlığını gizleyemiyordu. Öyle sanıyordu ki mükemmel bir politikacı ve diplomat olarak bilinen bu kadın hemen çok ciddi bir konuya dalacak, Avrupa'nın kaderi, Türkiye ve Rusya'nın savaş hazırlıkları ve büyük bir savaş tehdidinin varlığı ya da en azından 3. Napolyon ve onun Çar 1. Nikolay ile bozuşması üzerine konuşacak. Liza'yı kendisine yakınlaştırmaya karar veren Darya Hristofarovna'nın gizli bir amacı vardı. Kendisi, Katolik Kilisesi'nin etkisi altına girdiği gibi, onun ağına mümkün oldukça çok insanı düşürmeyi de Tanrı'ya en iyi hizmet yolu olarak görüyordu. Liven'e göre, Liza alçak gönüllü, suskun, arzulu, acı çeken ve en önemlisi de çok zengin olduğu için tam Katolik Kilisenin parlak yaldızlarına gönül vermek üzere yaratılmıştı. Ancak yavaş yavaş hissettirmeden onu bu düşünceye sevk etmek gerekiyordu. Ve Darya Hristofarovna rahibine danışarak aceleci davranmadan Liza'nın sevgisini ve mutlak güvenini kazanmaya karar verdi. Bir sabah Prenses Liven Liza'ya şöyle dedi. Kader beni iki sevgili oğlumdan ayırdıktan sonra anladım ki bu dünyadaki yaşamımız tümüyle boş ve alın yazımıza karşı mücadele etmek anlamsız. Tevekkül, boyun eğmek, sevdiklerimizle en sonunda ve bu kez ebediyen kavuşacağımızı bilmek, işte bu inançla yaşıyorum ben. Ama pek tabii ki bu da başımızdan aşağı kül döküp kendimizi hüzne teslim edeceğimiz anlamına da gelmez. Tam tersine yavrum. Kutsal Katolik Kilisesi ve onun rahipleri acıyı aşmama yardım ettiler. Dünya nimetlerinden ve meşgalelerinden el çekmemeli. En önemlisi günahlarını zamanında affettirmektir. Liza da günahlarını ödemek üzere fon açma yönünde en ufak bir ilgi göremeyince, onun kilise işlerine karşı tamamen umursamaz olduğunu hissedince, Darya Hristofarovna tanıştıkları andan itibaren Liza'nın kendisinden beklediğini yaptı. Heyecanla siyaset konuşmaya başladı. Tehlike yaklaşıyor, dedi kendinden emin bir şekilde Prenses Liven. Avrupa'daki pek çok büyük olay ufak tefek sorunlardan çıkmıştır. Bizim Efendimizin İmparator Napolyon'a aramızda kalsın ama bu imparatorun geçmişini de son derece şüpheli görüyorum. Yazdığı mektuplarda bir kralın ötekine seslenirken kullandığı sevgili kardeşim hitabını kullanmayarak sadece dostum demesi çok yerinde. Bu yine de düne kadar tutuklu olan biri için hiç de küçük bir onur değil. Louis Bonaparte, Avrupa'daki kral ailelerinin hiçbiriyle politik çıkarlarını gözetebilecek türden bir akrabalık kurmayı başaramadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki çarımız onun kurnaz planını bozdu. Bu da mı birinci Nikolay'ın işi diye merakını dile getirdi Liza. Evet, majesteleri böylesine utanç verici bir birleşmeyi engellemek için bütün nüfuzunu kullandı. Ama üçüncü Napolyon evli. Prenses Liven alayla gülümsedi. Evet, soylu olmayan yoksul bir sülalenin kızı, Kontes Eugen Montijo Kontes de Töba ile. Fransa İmparatoriçesi olmadan kısa bir süre önce beni ziyaret etti ve salonumda sanki gerçek bir soyluymuş gibi davrandı. Düşünebiliyor musunuz? Bu yosmanın geçmişini anımsamasak iyi olur. Evleninceye kadar hayattan zevk almayı seviyordu. Ama zaten 3. Napolyon'un annesi de anneannesi de ahlak timsali olarak gösterilmezlerdi. Şimdi Bonaparte, Hortense ve Josephine Beauharnais'ı kutsal bir mertebede göstermek için neler yapmıyor ki? Ama başaramıyor. Çok eğlenceli ama bir zamanlar annesinin yazdığı bir şarkının imparatorluğun marşı haline geldiği doğru değil mi? Ne yazık ki dostum, tüm bu insanlar Demimonde ait. Genç Alexander Dumas'ın çok doğru olarak söylediği gibi, günümüz zavallı Fransa'sında her şey kamelyalı kadında olduğu gibi ama Demimonde'da ahlak ve edebin zerresi bile yok. İmparatorluk sarayı ve politikası, borsa spekülasyonları ve hatta edebiyat bile ikiyüzlü, yalan dolu. Ya töreler? Avrupalılar vahşi kabilelerden iğrenç edepsiz dans almışlar ve ona kankan adını vermişler. Fransa'nın her tarafında, pavyonlarda, ayaklarını burun hizasına kadar hatta daha da yukarılara kaldırarak bu oyunu oynuyorlar. Ve düşünebiliyor musunuz, bunda hiç de eğlenceli bir yan yok. Üstelik son derece uygunsuz. Bizim ciddi valsimiz doğrudan doğru çok daha eğlenceli. Bunu Guizot ile sık sık konuşuyorum. Unutmayın ki hiçbir şey bakirliğin görünüşü kadar heyecan verici olamaz. Darya Hristoforovna akşam yemeğinde konuyu yeniden savaş tehlikesine getirdi. Kısa bir süre önce 3. Napolyon çok anlamlı şu sözleri söylemişti. Eğer savaş gemilerim doğu sularında görülürse bilin ki Rusya'yı fete gidiyorum. Bu sefer Moskova kapılarında savaştığımızdan daha yumuşak bir iklimde dövüşme olanağımız olacak. Bu korkunç ima ile doğrudan bizim Karadeniz'imizi kastettiği belli değil mi? Böyle bir tehlikeye karşı kayıtsız kalamam. Sevgili Liza, önümüzdeki günlerde sizinle Kraliçe Victoria'nın sarayına doğru yola çıkacağız. Kraliçe ve hükümetin Rusya aleyhine kurulan düşman koalisyona katılacağına dair tüm belirtiler mevcut. Ben ise herkesin bildiği gibi taptığım Çar Nikolay için doğdum ve onun uğruna öleceğim. Birkaç gün sonra Liza, Prenses Liven'le birlikte İngiltere'ye doğru yola çıktı. Darya Hristoforovna Londra'ya bir de Guizot ile görüşmek için gidiyordu. Prenses Liven, yaşlılığını paylaştığı, sevdiği bu adam için endişeleniyor, ondan ayrılınca üzülüyordu. Bologna limanında İngiltere'ye gidecek olan küçük gemiyi beklerken Liza, Darya Hristoforovna'ya Metternich'le olan yakın dostluğunun neden düşmanlığa dönüştüğünü sordu. Ah sevgili dostum diye gözlerini kapatarak gülümsedi Prenses Liven. Bizim çevremizde erkekler, özellikle de üstün olanlar, akıllı kadınlardan hoşlanmazlar. Onlar ancak önlerinde eğilinmesine alışmışlar. Kendisini deha sanan ve pohpohlanmak dışında bir şey duymak istemeyen biri için akıllı bir kadın tahammül edilemez bir şeydir. Avusturya Başbakanı'nın karısı göz kamaştıracak kadar güzel bir salak. Durmadan onu göklere çıkarıyor ve politikayla kesinlikle ilgilenmiyor. Mayıs'ın son günleriydi. Soyluların sezonu başlıyordu. Kraliçe, Buckingham Dükü'nün bundan yaklaşık 20 yıl önce kendisine armağan ettiği sarayda ilk balosunu veriyordu. Kocaman bir parkla çevrili, griye kaçan sarı boyalı, basık görünüşlü, dikkat çekmeyen bu şatoyu Windsor Sarayı hariç tüm öteki saraylarına tercih ediyordu kraliçe. Sarayda geniş bir ilişki ağına sahip Prenses Liven, hiç zorlanmadan Liza'yı saraydaki ilk balo davetlileri listesine aldırttı. Liza bu olağanüstü, neredeyse teatral eğlenceyi izlemek istiyordu. Kraliçe, bu sezonun gözde renginin mavi olduğunu ilan etmiş ve balo davetlilerinin elbiseleri en pahalı, sadece mavi veya onun tonlarını taşıyan kumaşlardan dikilmeye başlanmıştı. Öğle saatlerinde ve alacakaranlıkta sarayın bir ucundan öteki ucuna uzanan avlunun kapalı demir kapılarına daima meraklı insanlar yığılıyordu. Gürültülü trompetlerin haber verdiği devriye teftişine karmaşık bir seremoni eşlik ediyordu. Kılıçla selamlamalar, tekmil vermeler. Kraliçe muhafız ordusu, Büyük Britanya polisi gibi ağırlıklı olarak İskoçya'dan toparlanıyordu. Ancak İskoçya'daki kasvetli göllerin çevresinde ve ormanların arasında yetişirdi böylesine geniş omuzlu, kızıl saçlı pehlivanlar. Vikinglere benzeyen bu eski çobanlar aynı zamanda dört yol ağızlarını da süslüyorlar ve orada artık bu eski çobanların sürüleri omnibüsler ve faytonlar oluyordu. Üç renkli nöbetçi kulübesinin yanında kraliçenin geçtiği girişte adeta canlı heykeller gibi dikiliyordu. Koyu renk polis kasketleri ve neredeyse yüzlerinin tamamını gizleyen kürklü muhafız şapkalarıyla apoletli üniformaları içinde tıpkı sarayın çevresindeki taştan aslan ve vazolar gibi yapay, cansız, her tür bireysellikten yalıtıktılar. Buckingham Sarayı'nın kapısındaki nöbet değişimi çocukların en çok sevdiği izlenceydi. Kralın paralı askerleri onlara kocaman oyuncak askerlermiş gibi geliyor ve annelerinden kendilerine bu oyuncakları satın almalarını istiyorlardı. Canlı insanların bu denli otomatik hareketler yapabileceğine inanmak güçtü. Büyük kapılarda görevli iki süvarinin atları bile trompetlerin mekanik ritmine ve ikişerli sıralar halinde yürüyen şu yapay askerlerin ayak temposuna uyum gösteriyordu. Ama İngiliz sakinlerinin merakı için gerçek ziyafet salondaki balo günleriydi. Kraliçenin kabulü daha başlamadan davetlilerin faytonları Buckingham çevresindeki mahallelerin sokaklarında uzun kuyruklar oluşturuyordu. İngiliz zenginleri ve soyluları çuha ya da ipekle örtülü fil gibi iri atlarıyla uyum içerisinde sallanan arabaları ve özel giysili uşaklar tarafından sürülen siyah faytonlarıyla geliyorlardı. Muhteşem atların tıksırma ve kişnemeleri sokakların sükunetini bozuyordu. Daha sabahtan saraya giden yollara dökülen aylak seyirciler içinde saray elbiseleriyle oturan bayanların faytonlarını inceliyorlardı.